Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
İkisi biri kompakt versiyonuyla karşınızdayız. Talha ve ben varız. Tabii ki özel konuklarımız olacak Ersin askerdeyken. Ersin herhalde yarın teslim oluyor.
Evet, ya bugün ya yarın teslim olması lazım.
Aslında bugün teslim olması lazım ama bildiğimiz kadarıyla uçak bileti ayarlama konusunda bir sıkıntı yaşadı. Büyük ihtimal yarın teslim olacak.
Ama biliyorsun askerde pek öyle uçak biletim geç oldu
şimdi
falan.
Şimdi iki tane olasılık var
annem
ya.
Annem bırakmadı, gelemedim falan, evet, olmaz
bir
yani.
Bir gün geç girdiği için, yani teslim olması gereken tarihten bir gün geç gittiği için birliğine, bir gün geç tarihi olacak. Bu bir ihtimal, bu en iyi ihtimal. Tabii ki oradaki astsubayın tamamen insafına kalıyor bölük komutanın. Bir diğeri de bir hafta cezası var bunun.
Disko'da.
Aslında, evet, bir günün bir hafta cezası var. Disko da değil artık. Diskoyu kaldırdılar. Biliyorsun artık direkt olarak yargılanıyor askerler. Ve cezaevinde yatıyorlar. Ha. Evet, inşallah öyle bir şey olmaz.
İlk
bir de
seçenek
böyle bir
daha iyiymiş.
Var. Zaten ilk seçenek olur büyük ihtimalle. Büyük ben ihtimalle. Öyle bir şey görmedim de hani biz ihtimalleri yine de dillendirelim. Evet, teknoloji tarafında donanım haber duyurusuyla başlayalım aslında. Haberi demeyelim. Biliyorsunuz Asus bilgisayarım ateşli yarışmasını düzenlemiştik ve bu yarışmanın sonuçları oldukça merakla bekleniyordu. İki kişiyi belirledik ve bu kişileri bilgisayarları teslim ettik arkadaşlar. Oldukça da eğlenceli bir macera oldu bizim
evet,
için.
Evet, ikisini de tebrik edelim buradan.
Evet, ikisini de tebrik ediyoruz. Özel efekt kategorisinde Cengiz Güler Yüz Butterfield isimli güzel videosuyla kazandı. Gerçekten çok uğraşılmış, böyle emekle işlenmiş, evet, güzel bir videoydu. Özel efekt kategorisinde Kran Kran'a bir yarışma vardı. Adanalı arkadaşlarımız da orada çok güzel bir uçak kaçırma videosuyla başa baş mücadele ettiler. 1-2 puan farkla Butterfield'a kaptırdılar yerlerini ama eminim ki eğer bir daha düzenlersek bu yarışmayı adanın arkadaşlarımız çok daha iddialı bir videoyla karşımızda olacaklar. Gerçekten hani bu seferki videolar geçen seneye göre kalite çıtasını gitgide yükselterek geldiler. Biz de oldukça fazla zorladılar. Efeksiz kategoride ise Oğuzhan Ayrancıoğlu Asus için neden mi lazım, Asus'a neden mi lazım isimli videoyla kazandı. O da gerçekten değerli bir arkadaşımızla tanıştığımızda memnun olduk. Gittik evinde bilgisayarını teslim ettik. Yalnız inanamadı uzun bir süre o bilgisayara sahip olduğuna. Gerçekten biz de teslim ederken bir burukluk yaşadık. Çok güzel bir makine verdik. Gerçekten yani rüya makine yani.
Bu sayede Türk sinema sektörüne de katkıda bulunacaksınız.
Değil mi? İnsanlar yetişiyorlar. Nasıl potansiyeller olduğunu görüyoruz. Teknoloji gündemine geçecek olursak eğer esas gündeme, Türkiye'de şu sıralar biliyorsunuz internetteki yasaklamalarla ilgili yasa tasarısı konuşuluyor. Yasa tasarısı ne diyor? Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na bir yetki veriyor ve bu yetkiye uyarınca başkan istediği isteği kapatıyor gibi gösteriliyor şu an internette.
İstediği gibi at koşturabiliyor.
Evet, istediği gibi at koşturabiliyor gibi gösteriyor. Şimdi tam olarak bu tasarıyı okuduğunuz zaman ise maddeler gerçekten aslında eğer gerçekten iyi niyetle uygulanırlarsa hepimizin yararına maddeler.
Kesinlikle.
Mesela ne diyor burada? Bir sitede hakkınızda asılsız iddialar var. Size küfür ediliyor, hakaret ediliyor. Gidiyorsunuz artık. Bölgenizdeki mahkemeye şikayette bulunuyorsunuz. Hakim karar verirse eğer sizin şikayetiniz sonundaki mahkemeye gerek duymadan kararını iletebiliyor 48 saat içinde. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bu sitenin kapatılmasını söylüyor direkt olarak servis sağlayıcılara. Ve servis sağlayıcılar da 4 saat içinde bu sitenin kapatılmasını, erişimin engellenmesini sağlıyorlar. Fakat erişim engelleme artık site kapatma değil arkadaşlar. Sadece ilk başta link engelleniyor.
Yani atıyorum donanım haberdeki herhangi bir konu diye örnek verebiliriz bunu.
Evet, bu direkt konuya erişim, evet, bu konuya erişimi kapatıyorlar. Çünkü genel olarak sitenin engellenmesi sadece linkle engelleme çalışmıyorsa ya da linkle engellenmesine rağmen o içeriğe hala ulaşılmaya devam edilebiliyorsa başka linkler üstünden geçerli hale geliyor. Ve mahkemeye gitmeden önce de kişinin izlemesi gereken yollar var. İlk olarak site sahibine ulaşması gerekiyor. Daha sonrasında bu siteyi barındıran hosting firmasına
servis
ulaşması gerekiyor. Eğer onlara ulaşamazsa mahkemeye gidebiliyor. Yani onlara ulaşamadığında söylemesi gerekiyor.
Yani bu üçüncü adım falan oluyor.
Evet, hakim üçüncü adım oluyor. Diğer türlü ne oluyordu? Savcılığa gidiyordunuz, suç duyurusunda bulunuyordunuz, bekliyordunuz, işte savcı delilleri topluyordu, mahkeme açılıyordu, mahkemeye taraflar çağrılıyordu. Diğer taraf çoğunlukla gelmiyordu zaten, ya bulunamıyordu ya da ulaşılamıyordu.
Adam illa Allah deyip bırakıyordu.
Evet, yerde. Ondan sonra işte karar veriliyordu, site kapatılıyordu. Bu süreçte site kapatıldıktan sonra siteyi açtırmak için de yine mahkeme sürecinden geçmeniz gerekiyordu. Bu sefer ne olacak? Mesela diyelim ki kişi site sahibine ulaşamadı. Gitti hosting firmasına ulaşamadı. Hakimin yanına gitti ve hakim de baktı ki gerçekten haklı bir burada bir şey var, hakaret var ve sitenin kapatılmasına karar verip bunu TİB'e bildirdi. TİB de sitedeki erişimi engelledi, URL'ye erişimi engelledi ya da siteye erişimi engelledi diyelim. Site sahibi yine itirazda bulunuyor, evet. Ve itirazda bulunduğu takdirde yine aynı süreç, aynı hızda işleyecek gibi görünüyor.
48 saat içerisinde.
Evet, 48 saat içerisinde işini halledip sitesini aktif hale getirebilecek gibi görünüyor. Diğer türlü savcıya gidiyordunuz, savcı sizi dinlemeyebiliyordu iş yoğunluğundan dolayı. Yani odasına bile almayabiliyordu.
Ya, o kadar önemli işlerin içerisinde internet tabana küfür ettiler. Ya yürü git falan.
Yani biz yaşadık bunları. Donanım haber kapatılıyordu az da.
Evet,
ve gün bir hafta boyunca uğraştı da ancak. Yani o sadece bir tane konuda birbirlerine hakaret etti diye vatandaşlar site kapatılıyordu.
Yani.
Ve site sahibi gün bir buçuk hafta uğraşmak zorunda kaldı ve her seferinde bana şunu diyordu, ya kapıda bekliyorum, benle ilgilenen yok, savcı beni dinlemek istemiyor çünkü çok basit bir konu doğal olarak, ilgi alanının da dışında. Şimdi bir diğer konu var, TİB başkanı site kapatabilecek mi? Şimdi TİB başkanına site kapatma yetkisi veriliyor ama hangi konularda veriliyor? Özel hayatı ihlal eden, sizin bu özel hayatın gizliliği konusunu ihlal eden içeriklerle başınız dertteyse, bu sefer direkt olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na başvuru yapabiliyorsunuz hakimden
kişisel
önce.
Kişisel fotoğraflarımızın internette yayılması.
Evet, istemediğin fotoğrafların, senden gizli çekilmiş band kayıtlarının, ses kayıtlarının internete düştüyse eşinden, çocuğundan, senden ilgili olabilir, fark etmez. Direkt olarak bu sefer hakimle, savcıyla, siteyle uğraşmıyorsunuz. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na başvuru yapıyorsunuz gerekçelerle.
Burada bir paragraf açıp bir şey sorabilir miyim? Atıyorum Facebook'ta bizim kendi kişisel fotoğraflarımız oluyor ve bazı firmalar veya bazı uygunsuz siteler burada hani bayan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin
aynısı geçerli.
Kullanabiliyorlar.
Tabii bunlara aynısı geçerli. Çünkü o senin özel hayatın gizliliği ihlaline giriyor. Yani senin özel fotoğraflarını alıp senden izinsiz kullanıyorlar. Siz direkt gidip buraya başvuru yapıyorsunuz. Başvurunuz inceleniyor ve başkan gidiyor diyor ki servis sağlayıcılara bu siteyi kapatın. Site 4 saat içinde kapatılıyor ya da o URL'ye erişim engelleniyor. Şimdi bundan sonraki süreç ne? Sizin siteyi kapattırdıktan ya da erişimi engelledikten sonra yapmanız gereken şey yine hakime gidip, hatta burada sulh ceza mahkemelerine gidiyorsunuz. Orada hakime anlatıyorsunuz derdinizi ve hakimin de 24 saat içinde bir karar vermesi gerekiyor. Sizin 24 saat içinde başvuru yapmanız gerekiyor hakime. Yani sadece TİB'in kapatması yetmiyor. Hakimin de 48 saat içinde karar vermesi gerekiyor. Eğer siz 24 saat içinde hakime başvuru yapmazsanız site tekrar açılıyor. Yani burada insanlar şey olarak düşündüler. TİB başkanı sanki hakimmiş gibi karar veriyor. Halbuki böyle bir şey yok. Siz hemen gidip, yani düşünsenize, diyelim ki yatak odasında bazı özel görüntüleriniz vardı, fotoğraf makinesinde kaybettiniz. Bunlar da gittiği bir sitede yayınlanıyor. Siz artık savcılıkla falan uğraşmıyorsunuz. Bunun sizin görüntüleriniz olduğunu eğer elinizde kuvvetli deliller varsa TİB'e başvuruyla anlatıyorsunuz. Site erişim hemen engelleniyor. Siz ondan sonra yasal süreç için koşturmaya başlıyorsunuz.
En azından bu özel şeyi, her neyse artık, içeriğimizi direkt perdelemiş oluyoruz.
Evet, bir perdeliyorsunuz olarak. Ama bu perdeleme 24 saat için geçerli bir perdeleme. Siz hakime gidiyorsunuz. Eğer hakim de
derdimizi anlatıyoruz.
Eğer bunu anlamlı bulur, erişimi engellemenin devam etmesini isterse devam ediyor erişim engelleme.
Deliller yeterli olursa,
evet.
Yeterli olursa.
Ama deliller yetersiz olursa ya da hakim 48 saat içinde karar vermezse site tekrar açılıyor. Yani burada şey var, yani yasakçı bir zihniye sanki böyle tamamen internete bir karartma, sansür gelecekmiş gibi ama şu anki haliyle yasa tasarısına baktığımızda
bütün kişilerin
koruyor gerçekten.
Şey var mesela, internet üzerinde insanlar kendi kimliklerinin ifşa edilmeyeceğini düşünerek başka insanlara, yani ağız dolusu, hani ağza gelmeyecek, evet, laflar etmeyi artık bir gelenek haline getirmişlerdi. Ben bu konuda özellikle YouTube'daki bazı yorumlar var ki, yani yenilir YouTube'un, evet, cinsten değil. Ben bu konuda pek bir internet karartma görmüyorum. Aksine insanların internet ortamındaki kişiliğini ve seviyesini arttıracak bir yapı sunacakmış gibi gözüküyor. Benim aklıma takılan bir mesela var. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'e YouTube üzerinden yapılan hakaretlerde YouTube tamamen kapatılmıştı. Şimdi bu gelen yeni yasayla birlikte sadece kişiler değil de herhalde yanlış mı yoksa kurumlara yapılan hakaretler de göz önünde bulunuyor.
Şimdi o kurum şikayetçi olursa tabii şirketler ve tüzel kişilikler de bu işin içindeler. Yani ne yapıyorsunuz? Bir de şimdi şey var, YouTube'un engellenmesi artık söz konusu olmayacak. Sadece sayfayı engelleme gelecek.
Şimdi ona gelecektim ben de. Mesela atıyorum biz rahatsız olduk. Yani sonuçta bu ülkenin kurucusu. Hı-hı. Hiçbir şekilde bunu, hakaretini kaldıramayız. Gidip başvurduğumuzda YouTube mu kapatılmış olacak yoksa o
yok,
özel video mu?
O özel videoya erişim engellenmiş olacak. Yani zaten aslında saçmalık, yani o hakaret videolarına sadece erişimin Türkiye'den engellenmesi, uluslararası konularda...
Sen görmüyorsun ama dışarıda...
Tabii başka yaptırımlar yapılması lazım ama mesela bana hakaret içeren bir videonun açıkçası engellenmesini eğer istiyorsam, gerçekten buna gerek duyuyorsam, Türkiye'den engellenmesi benim için yeterli olur. Yani uluslararası camiada kimlerden erişiyor çok önemli.
Öteki taraftan Atatürk dediğin zaman hani Türkiye'nin yüzü,
tabii, Türkiye'nin yüzü olduğu
diyoruz.
İçin.
Sen bunu zaten biliyorsun. Dışarıdaki adam bilmiyor. Bu da böyle bir adammış falan deyip adamların insanların aklına böyle kazınıyor yabancı ülkelerde. O yüzden bunun böyle konularda dışa dönük işlemesi lazım.
Evet, şimdi ta bir de şöyle bir konu var. İnsanlar demişler ki 2 sene boyunca yaptığımız her hareket kayıt altında tutulacak. Buna ne diyorsun abi? Hani böyle sorular da geliyor. Arkadaşlar, yaptığınız her adım saniyesi saniyesine zaten kayıt altında. Sadece Türkiye'de değil, Amerika'da, İngiltere'de, Çin'de şu an hangi sunucuya giriyorsanız, ne adım atıyorsanız IP numaranızdan kişiliğinize kadar her şeyi kayıt altına alıyorlar zaten. Sadece Google'ın elde ettiği veriler eminim ki bizim devletimizin hakkımıza sahip olduğu verilerden çok daha fazlasıdır yani.
Şey var mesela, benim hatırladığım geçtiğimiz yaz dönemi başında ülkemizde bayağı sıcak bir gündem yaşanmıştı Gezi Park olayları esnasında. Bazı insanların Twitter'dan attığı mesajlar daha sonra silindi. Ancak Twitter daha sonra çıkıp şöyle bir açıklama yaptı. Arkadaşlar, siz o mesajları sildiniz. Ancak devlet bizden isterse ve parasını da verirse şu anda bizim sunucularımızda duruyor. Ben onları veririm. Böyle bir açıklamada bulundu. Yani bu sadece bizim bu gelen yasayla birlikte oluşmuş bir şey değil. Zaten internet altyapısında hemen hemen yaptığımız her hareket yani kayıt altına alıyor.
Mesela bizim forumlarda da öyle. Bu yasal bir zorunluluktu zaten. Tutmak zorundaydınız. Sadece bunun süresi belirlendi. 2 yıl boyunca artık servis sağlayıcılar dahil herkes kayıt tutacaklar. Zaten bu kayıt tutuluyordu.
Yani şeyde
sadece
Amerikan...
bir daha dillendirilince şey yapıldı insanlar. Sanki yeniden kayda başlanıyormuş gibi de internette arkadaşlar hiçbir zaman iz bırakmadan gezemezsiniz. Çok özel teknikler kullanmıyorsanız, bu işte profesyonel değilseniz. Zaten attığınız her adım, her sunucu, her servis sağlayıcı tarafından adım adım kaydediliyor. Yoksa yani şey suçlulara var. Erişemezsiniz
tabii,
zaten.
Tabii. Mesela Amerikan Güvenlik Kurulu bildiğimiz MMO oyunlarındaki chatleşmeleri dahi, konuşmaları dahi kayıt altına almış yani. Baktığın zaman yani dersin ki çoluk çocuğun oynadığı bir oyun, buradan ne çıkar ki dersin ama yani kendi ulusal güvenlikleri açısından orayı bile dinleyip kayıt altına almışlar. Ya ben bu yasayı ilk duyduğumda ve insanlar dile getirdiğinde içeriğini bilmediğim halde dedim ki herhalde internet üzerinde artık yaptığımız her harekete müdahale edilecek. Söylediğimiz her söze, yaptığımız her eleştiriye bir şekilde...
Direkt kapatma gelecek falan diye düşündüm. Falan. Tip başka ne derse olacak
ha,
gibi.
Ya yani. Şimdi baktığın zaman aslında öyle olmadığını, internet ortamındaki bu kalitesiz yorumların, insanların birbirine çok rahat bir şekilde hakaret edebildiği bir ortamın ortadan kaldırılmaya çalışıldığını görüyorum en azından bu ilk aşamasında. İlerleyen dönemlerde ne olur bilmez. Bir de teknolojiye dönük bu şekilde yasaların çıkması bence çok iyi. Çünkü bir noktada da yakalamak lazım bu tarz şeyleri. Çünkü sürekli yasalar çıkıyor. Atıyorum Çin'de bile hani 14 yıl sonra konsollar ülkeye giriş yaptı. Bunun üzerine hemen Çin hükümeti yasa başlattı. İşte Çin'i kötüleyen oyunlar giremez ülkeye falan gibisinden. Bizim de ülke olarak bunları yakalamamız lazım bence.
Evet, bir de şimdi tabii ki insanlar kötü tarafından bakıyorlar olaya. Neden? Çünkü ülkemizde şu anda enteresan bir durum söz konusu. İşte bazı çevreler birbirleriyle savaş halindeymiş gibi evet, gösteriliyorlar. Yani... Bir yerden kasetler çıkıyor, bir yerden videolar çıkıyor. Kimin yayınladığı belli değil, kimin neden koyduğu belli değil, kimin nasıl bunları elde ettiği belli değil. Diyorlar ki işte siyasiler kendilerini korumak için bu kararı çıkartıyorlar. Şimdi arkadaşlar şunu çok açık ve net söyleyeyim. Yani ben siyaseten negatif bir insanımdır. Ülkeye yararı ne olacaksa bir olayın onun tarafını tutarım ve şu anki siyasi olaylarda da gerçekten mide bulandırıcı şeyler oldu. Açık ve net ortada. Kimin ne yaptığı belli değil. Takip etmek de sinirlerimi bozuyor. Ben bu olaya siyaseten bakmıyorum. Siyaseten bakarsanız o kadar fazla komplo teorisi var ki kimin tarafında olacağınızı şaşırırsınız. Evet. Şimdi ortada olan yazarların bazılarının yazılarını okuyorsunuz. Gerçekten bir dış güç müdahalesi varmış gibi yazanlar var. Bir
başka bir tarafı.
Başka türlü yazanlar
herkes
var.
Herkes kendi şeyinde çalıp oynuyor.
Evet, herkes kendi şeyinde çalıp oynuyor ve bizim bildiğimiz bilgi, yani bizim öğrendiğimiz bilgi sadece başkalarının öğrenmemizi istediği kadar olan bilgi. Kesinlikle. Yani gazeteden, televizyondan bir haltı öğrenemezsiniz.
Ha,
bu işin içinde olan adamlar zaten oyunlarını oynuyorlar. Ne halt yiyeceklerse yiyorlar. Çukurlarında birbirleriyle çarpışıyorlar. Bu yüzden yok Mesut abi sen bunun taraftarısın da bu yasayı savunuyorsun. Yok bunun taraftarı değilsin de böyle yapıyorsun demeyin. Ben yasayı okudum. Kağıt üstünde yazdığı haliyle
yasa bu.
Yasa bu. Ama arkadan kötü niyetli insanlar çıkar, art niyetli insanlar çıkar. Bunu kötüye kullanırlar ki kötüye kullanılabilecek bir yeri de yok. Yani hukuksuz davranırlar. Bu beni ilgilendirmiyor. Bir arkadaş demiş ki, ya sen burada olayı hakimlerimize atmışsın, mahkemeler ne kadar güvenilir? Yani ne kadar güvenilir? Bunun bir seviyesi mi var? Ben ölçemiyorum açıkçası. Yani, yani ben gidip de şimdi bütün hakimlerimizi, bütün savcılarımızı üçkağıtçı olarak nitelendiremem. Kusura bakmayın.
Biz burada sadece yasayı konuşuyoruz. Hani...
Ben devletin ve devlet kurumlarına güvenmek zorundayım. Güvenmeden yaşayamazsınız zaten. Bu yüzden şu anki yasa çerçevesine baktığımda pek de bir sıkıntı görünmüyor. Ha, dediğim gibi başkaları kalkar da bunu art niyetli kullanırlarsa bu onların sorunu, benim
zaten
sorunum
genel
değil.
Genel olarak bizim yasalarımızdaki açıkları da kullanan avukatlar falan oluyor.
Yok bir de şimdi insanlar öyle bir davrandılar ki ilk tepkileri şu oldu. İnternete yasak geliyor. Arkadaşlar zaten internette yasak vardı ki küfürlü mesaj yayınlandı diye kapatılan siteler vardı. Hakaret içeren video koyduğu için erişime tamamen durdurulan, ayrıca erişemediğimiz platformlar vardı. Sadece bir siyasi de değil, bir yazar hakkında eleştirisel bir yazı dile getirdi diye, onu küçük düşürdü diye kapatılan blog platformları vardı.
Yani eleştiriye bence
yani acayip
lazım.
Acayip durumlarla karşılaştık.
Eleştiri olmaması lazım.
Evet, ve yıllardır kapatılan bir sürü site var. Bunlar mahkeme kararıyla kapatılıyorlar. Şu an Türkiye'den erişmek istediğinizde birçok platforma hala daha erişemiyorsunuz. Sadece bir yasa tasarısı çıkmış. Bu yasa kişilik haklarına saldırıda daha hızlı tepki vermeyi kolaylaştırmış gibi görünüyor. Ama kim nasıl kullanır? Açıkçası pek umurumda değil. Ben kendi açımdan bakıyorum. Artık biliyorum ki bir videom, istemediğim bir kaydım benden izinsiz olarak bana karşı kullanılmak üzere internet platformuna yüklendiyse çok hızlı bir şekilde 24 saat içinde o platforma erişimi engelletebiliyorum. Evet. Çünkü bazı platformlar var ki erişmek istiyorsunuz, erişemiyorsunuz. YouTube'da bizim videolarımızı çalan bir çocuk var. YouTube platformuna şikayette bulunduk. 2 sayfa doküman doldurdum. Yetmedi. Benden hala da donanım haberin bizim tescilin bizde olduğuna dair belgeleri, hükümetten aldığımız belgeleri istiyorlar, devletten aldığımız. Onları da yolladık. Hala daha cevap gelmedi.
Bizim gariban GTA videolarını çat çat kapatmayı biliyorlar.
Keşke
ama.
Diyorum tip böyle bir form doldursaydı da kapattırsaydı Muğriliye çocuğa giden. Yani evet. Böyle saçmalık olmaz. Hak yiyene yolu açmışlar. Nasıl hak yiyene yola çıksa bence hakkını korumak isteyenin de yolunun bir şekilde açık olması lazım. Dediğim gibi biz siyaset bağımsız konuşuyoruz burada. Kağıt üstündekileri okuyun. Sakın Mesut abi böyle dedi, bu güvenilir bir yasa. X güvenilmez dedi, bu güvenilmez bir yasa demeyin. Akıl süzgecinden geçirin. Okuyun arkadaşlar. Zaten ben dinen de bunu söylüyorum. Bazı insanlar mesela şey yaparlar. Dinimizde böyle bir şey yok. Okudun mu? Hangi sayfada yazıyor? Bana onu söyle. Yok Ali bilmem kim böyle söylüyor. Ya arkadaşlar dediğim gibi okuyun. Zaten dinimizi de ilk emredilen okudur.
Evet,
yasayı okuyun.
Kendi akıl süzgecinden
geçirin. Ne anladıysanız bu yasadan, ne anladıysanız onu yazın. Sakın X bunu dedi, Y bunu dedi filan demeyin. Sonuçta herkese açık bir platformda bu yazılar şu anda bulunabiliyorlar. Evet, teknoloji tarafına ben böyle uzun uzun diye bir şey tartıştım.
Oradan geçelim istersen oyun haberlerine, birazcık böyle içimiz ferahlasın. Biraz da tartışmalı bir konu gibi oldu. Aslında oyun cephesine de geçtiğimizde teknolojiden konuşacağız. İlk haberimiz Sony'den geliyor arkadaşlar. Sony Online Entertainment Başkanı yaptığı açıklamada Sony'nin Oculus Rift'e rakip bir sanal gerçekliği PlayStation konsollarında görebileceğimiz bir cihaz üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bana bu açıklama çok sevindirici geldi. Çünkü baktığımız zaman Oculus Rift'in sahipleri, yapımcıları bu cihazın PC odaklı olmasını istiyorlar. PC'nin açık bir platform olduğu için burada güle oynaya kullandıklarını belirtiyorlar. Ve bunu Xbox, Nintendo veya Sony tarafından geliştirilmiş olan konsollarda yayınlamak istemiyorlar açıkçası. Destek vermiyorlar bu konsollara. En azından Sony Oculus Rift'in potansiyelini görmüş olacak ki, gelen yorumları görmüş olacak ki, kendi platformunda kendi oyuncularına da bu deneyimi yaşatmak istiyorlar üst düzeyde ve böyle bir atılım gerçekleştirdiler. Zaten daha önce gelen dedikodularda böyle bir çalışma olduğu açıklanmıştı. Ama bunu resmi ağızdan duymak gerçekten iyi oldu. Umarız ilerleyen dönemlerde Sony'den oyun dünyasını, oyun etkileşimini bu şekilde, yani olumlu yönde etkileyecek cihazları farklı konseptlerde görürüz. Sadece Oculus Rift değil de bunun dışında farklı cihazları da görmek isterim ben.
Taha haklısın ama ben şeyi yanlış buluyorum. Konsola ilk çıkışından sonra bu tip cihazlar eklenmesi genelde kullanıcıyı mağdur ediyor. Neden mağdur ediyor diyeceksin. Mesela PlayStation Move çok sonralarına çıkan
çok
bir cihaz oldu.
Çok fazla destek almadı.
Çok fazla destek alamadı. Kinect mesela. Tamam şu anda olabildiğince destekleniyormuş gibi gözüküyor ama bu desteği bulması çok uzun zaman aldı. İlk Kinect oyuncuları bir sene, bir buçuk sene boyunca çok da anlamlı oyunlara sahip olamadılar bir dans oyunu dışında.
Ya evet tabii, mesela Kinect'in şöyle bir olumsuz yönü var. her kullanıcı, daha doğrusu her oyun geliştiricisi o platformu kullanırken, Xbox One'dan bahsediyorum, illaki Kinect etkileşimli bir ürün yapmak istemeyebilir. Onun için fazladan zaman, fazladan iş gücü olabilir ve bunun yani, ne kadar satacağı belli değil oyunun.
One'da mesela şey, hani beraberine veriliyor Kinect. Yine onun için geliştirirsin. Çünkü biliyorsun ki geliştirirsen eğer,
ha, tabii,
zaten satın. Oynayacak adam var. Ama Xbox 160 tarafında hani Kinect için oyun geliştirip kaç tane satacaksın? Kaç kişi Allah aktif olarak kullanıyor
birazcık
bilmiyorsun.
Birazcık kumar oynamaya benziyor.
PlayStation 4'te de böyle olacak. Yani Uber bir şey çıkarsalar bile ortaya, kaç kişi satın alacak, oyunu yaptın, oyunu kaska sahip olanlar kaç kişi o oyunu satın alacak diye firmalar düşünerek şey yapacaklar bu sefer. Çok da fazla destek sunmayacaklar diye düşünüyorum.
Şey çok önemli. Cihaz çıktıktan sonra bunu yazılımla desteklemek inanılmaz derecede önemli. Bir de şöyle bir şey var. Oculus Rift her oyunla birlikte gidecek bir cihaz değil.
Değil, evet.
Yani first person oyunlarında ki shooter oyunlarında da çok böyle etkileşime girebileceğin, mesela Battlefield'ın multiplayer modunu oynarken hayatta böyle bir cihazı kullanmazsın.
Seni geri iter, yani geri atar.
Korku oyunlarını falan, hı-hı, oynarken etkileşim olur. Ama yine de ben Sony'nin bu atılımını çok yerinde buluyorum. Bundan çok daha güzel bir atılım var aslında. Quad Stick adında bir cihazın Kickstarter projesi şu sıralar geliştiriliyor. İşin güzel tarafı, felçli insanların da oyun oynayabilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir cihaz bu. 1980 yılından bu yana, şu anda ismi aklıma gelmedi, hemen size ismini aktarayım arkadaşlar. Ken Yankelevitis tarafından geliştirilen bir cihazmış bu. Şu anda kendisi 70 yaşında olduğu için ortağına devretmiş bu geliştirme sürecini. Felçli insanların oynamasına yönelik bir cihaz olduğunu söyledik arkadaşlar. Cihazın üzerinde şu anda siz de izliyorsunuz zaten 3 tane üfleme noktası var diyeyim. Bir tane de dilinizle kontrol edebileceğiniz bir nokta var ve bir de buton var, tuş var. Bunu normal oyun oynarken, ayrıca ses komutları da var, onu da ekleyelim. Ateş et, zıpla dediğinizde oyun bunu algılayabilecek. Baktığımız zaman çok kapsamlı bir cihaz gibi gözüküyor. Yatalak insanların, hani Allah vermesin felç veya engelli olan insanların da bu deneyimi yaşayabilecek olmaları benim açımdan sevindirici oldu. İnsanların, zaten o insanların her şekilde yaşam kalitesini arttırmak lazım ama bu da oyun oynamakta yaşam sevincine bir şeyler eklemiş olacak. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun bu konuda Mesut?
Aslında felçli hastalar için evet. Yani her yapılan teknolojik gelişme kârdır. Neden? Sürekli olarak yatağa bağımlı kalıyorlar ya da sandalyeye bağımlılar. İster istemez evden çıkamıyorlar. Özellikle Türkiye'yi düşündüğünde zaten hani yatalak olmana gerek yok. Tekerlekli sandalyedeysen bile dışarı çıkmak tam bir eziyet.
Evet.
Ne yazık ki engelli kardeşlerimiz için hiçbir geliştirme yapılmıyor. Bizim bile şu binanın iş yerinin girişinde bir rampa var biliyorsun, tekerlekli sandalye
normal
çıksın diye.
Normal insan çıkamaz yani.
Normal insan çıkamaz. Tekerlekli sandalyede 3 kişinin falan itmesi lazım. Hani bazı şeyler yapılıyor ama olsun diye yapılıp geçiştiriliyorlar. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki. En azından onlar da vakit geçirebilsinler, eğlenceli anlar yaşayabilsinler. Yani her türlü şey geliştirilmeli bence.
Evet, Quad Stick isimli bu cihazımız arkadaşlar şu an için PC, PlayStation 3 ve Android'de uygun halde çalışıyor. İlerleyen dönemlerde PlayStation 4 ve Xbox One'a da destek gelecek. Fiyatı $400. Kickstarter projesinden de $10,000 toplamayı düşünüyorlar. İlk 3-4 günde $4,000+ toplamışlar. Büyük ihtimalle tamamlanır diye düşünüyorum. Yani ben gayet yerinde buldum bu cihazı.
Aslında kontrolcülerden bahsediyoruz. Kontrolcülerle ilgili bir enteresan haber var. Bu da Microsoft, Güney Kore ile Kuzey Kore'nin arasındaki sınırda askersiz nötr bölgede Kinect ile beraber bu sınır güvenliği konusunda hizmet verecek Güney Korelilere. Nasıl verecek? Kinect'in biliyorsunuz yeni nesli Kinect özellikle çok gelişmiş bir sensörle donatıldı. Yüksek çözünürlükte kamerası da var. Işıktan falan etkilenmiyor. Her cismi ayırabiliyor net bir şekilde. Sınırdan geçenlerin insan mı hayvan mı olduğunu Kinect takılı cihazlarla tarayacaklarmış. Ve şu andaki ilk denemelerde de başarılı olmuşlar. Hatta geliştirici diyor ki bir gün diyor oyunlar için geliştirilen bir teknolojinin diyor sınırı korumak için kullanacağımız hiç aklımıza gelmezdi diyor. Biz hep söylüyoruz, oyun konusunda o kadar büyük bir rekabet var ve o kadar yüksek kazançlar söz konusu ki oyun teknolojileri savaş teknolojilerini geçti aslında. Bu Kinect dediğimiz sensörlü cihaz çok çok uç noktaya gelmiş durumda.
Evet, mesela bir önceki haberimizdeydi yanlış hatırlamıyorsam. NASA'nın da Oculus Rift ve Kinect'i kullanarak farklı cihazlar üzerinde çalıştığını duymuştuk.
Evet,
ki Oculus, gerçekten de şaşırtıcıydı.
Evet, Oculus Rift de mesela yine dediğin gibi NASA'da ve benzeri birçok üniversitede ilham kaynağı oldu geliştiriciler ve çok çeşitli şeyler geliştirdiler. Robot kollarını kontrol ettiler, bazı hastalıklara çare olabileceğini düşünüyorlar. Oyun teknolojisi hızla gelişiyor ve kullanıldığını da görüyoruz.
Ya şu var işte, oyun endüstrisinin bugün elde ettiği mali başarı, yani film ve müzik sektörünü geride bırakmış durumda.
Evet.
Ve bu pek çok yapımcıyı, hatta oyun endüstrisiyle alakası olmayan teknoloji sahiplerini bile bu platforma itiyor. Bu şekilde de oyun dışında kullanabilecek farklı teknolojilere kavuşabiliyoruz.
Evet, aynı zamanda Microsoft'la ilgili bir gelişme daha oldu bu hafta içinde. Microsoft biliyorsunuz yeni CEO'sunu arıyordu. Ballmer artık emekliye ayrılacaktı. Ve yeni CEO'yu kendi işlerinden buldular. Satya Nadella Microsoft'un yeni CEO'su oldu ve bulut tabanlı teknolojilerden sorumlu bir kişiydi.
Yani isim yine olarak tarafından. Ben ilk böyle bir Rus bir bayan bekliyordum.
Hindistanlı bir...
İskandinav ülkelerden kopup gelen bir bayan bekliyordum.
Evet, Hindistan'da doğmuş. Hindistan'da ilk üniversitesini bitirmiş. Daha sonrasında ise üniversitede, yani Amerika'da yükseğini yapmış, yüksek lisans yapmış. Sun Microsystems'te çalışmış ve Microsoft'ta da yine Bing ve benzeri birçok önemli projede yer almış bir insan kendisi. Bakalım hani Microsoft'un bundan sonraki geleceği nasıl olacak? Bu arada Bill Gates de yönetim kurulundan istifasını vererek, yani ayrılarak daha doğrusu, Microsoft'ta teknoloji danışmanı olarak hizmet edecekmiş.
Nasıl olsa şirket onun ya, oradan çıkıyor oraya giriyor. İşte, bakıyorsun Microsoft'un kantininde böyle kafası dağıtıyor falan.
Biliyorsun çok büyük ve çok ortaklı şirketlerde garip yönetim şekilleri var. Yani aslında şirketin sahibi diye bir şey yok. Şirketin sahibi birçok ortak ve yatırımcı. Bill Gates de orada bir şekilde işte var olmanın kendine keyfini yaşıyor ilk kurduğu ihtimalle şirkette. Teknoloji danışmanı olarak da şirketin önünde yeni teknolojiler konusunda hani atılımlar yapmasını sağlayacağı konuşuluyor bir gelsin. Bakalım Microsoft'ta yeni bir taze kan lazımdı. Ne olacak? Gelişme yaşayabilecek miyiz?
Yani şey demişti mesela, çok fazla oyunlarla alakam yok ama Xbox'ı da destekliyorum demişti. Benim de içime şöyle bir su serpmiş oldu. Her ne kadar şu an Xbox One'ın durumu biraz sürüncemede kalmış olsa da ilerleyen dönemlerde kendini toparlar.
Evet, Xbox One için tabii ki yani yurt dışını bilemem ama ülkemiz için bile 14 ay beklemek zorunda olduğumuzu düşününce evet, yani şu an için ülkemizde pek de parlak bir geleceği olduğunu
söyleyemeyiz. Evet, şimdi sana desem ki Mesut, bizim dünyamız oyun dünyasına aktarılıyor birebir desem ne dersin?
Ubisoft bunu yapıyordu bir araba yarışında zaten derim.
Allah derim diyorsun değil mi? Evet, Pixel isimli bir bağımsız firma, bağımsız oyun geliştiricisi ki daha önce Far Cry ve Assassin's Creed gibi oyunlarda çalışmış bir ekip tarafından kurulmuş bir firma. Kiraladıkları dronlar yardımıyla çektikleri yüksek kalite çözünürlüğe sahip harita veya alan görüntülerini sanal oyun ortamına aktararak birebir oyun alanı oluşturmaya çalışıyorlar. Dünyamızla aynı alanlara sahip. Tabii bunun içinde askeri bölgeler ve okyanus olmayacak ki dünyamızın %70'ini falan okyanus kapladığı için şey yapmıyorlar, koymaya gerek duymuyorlar. Bunun dışında oyunun en ilginç, bu arada oyunumuzun türünü de açıklayalım arkadaşlar, RPG, hayatta kalma ve aksiyon türünde bir oyun. Oyunun en ilginç olaylarından bir tanesi, mesela atıyorum karakteriniz şu anda Hindistan'da. Siz Türkiye'desiniz ama Türkiye'den oynuyorsunuz. Hindistan'ın saati şu anda kaçsa, gerçek zamanlı olarak bir döngüsü var. 24 saat döngüsü var. Şu anda Hindistan'da saat neyse oyun alanında da saat o olacak. Şu anda eğer Hindistan'da muson yağmurları yağıyorsa oyun alanında da muson yağmurlarını göreceğiz. Gerçek zamanlı bir zaman döngüsü, gün döngüsü ve ayrıca mevsim döngüsü olacağı söyleniyor. Tabii ki bunlar çok ciddi iddialar. Bir bağımsız stüdyonun bu kadar geniş çaplı bir oyun geliştirebilecek olması ne kadar başarılı olurlar bilmiyorum. Bana birazcık böyle biraz atıyorlarmış şüpheli gibi geldi demeyeyim ama şüpheli geldi.
Ama aslında Taha biliyorsun Ubisoft yeni nesil konsolların PlayStation 4 ve Xbox One lansmanlarının yapıldığı tarihlerde bir araba yarışı tanıtmıştı. Yine Grand Theft Auto benzeri arabadan arabaya gidiyorduk, çeteler kuruyorduk.
İsmini nasıl unuttum ya
ve
şu anda.
Ve ülkeyi neredeyse şey yapmışlardı bazı şehirlerini.
The Crew ya. Evet. İsmi de çeteden geliyor
evet,
zaten.
Aslında The Crew. Biliyorsun orada da baya baya yüksek.
O da Amerika kıtasını sadece alıyordu.
Evet. Yani aslında bu yüksek çözünürlükteki fotoğraflarla modelleme işi filmlerden oyunlara kadar zaten kullanılan bir teknoloji. Sadece burada güzel olan hani o ülkeye has mevsim değişikliklerinin gerçek zaman olarak aktarılması olacak bence.
Yani mesela üyelerden bir tanesi Afyon olursa ben oynarım demiş. Herkes kendi memleketinde hayatta kalmanı cihaz vermek istiyor.
Yani bütün dünyayı dedikleri bence birazcık orada saçmalık. Öyle
yani
bir
o kadar detaya
şey yok zaten. İnemezler zaten ya, ne yapacaklar? Bir de şu da bir gerçek. Acaba insanlar gerçekten bulundukları çevrede mi oynamak isterler? Yoksa bulunmak istedikleri yerde mi oynamak isterler?
Ya ben farklı ülkelere gitmek isterim.
Değil mi? Farklı
gerçekten
bir yer görmek
bana böyle istersin. Bir deneyim sunmak isterlerse.
Değişik bir şey olur.
Bilmiyorum. Umarım bize bu vaat ettiklerini yerine getirebilirler. Zaten alfası da 2015 yılında kendini gösterecek. O zamana kadar.
Ya ben yine de birkaç şehre sınırlı kalacaklarını düşünüyorum.
Zaten siz de şu anda arkadaşlar ilk görüntülerini izliyorsunuz. Bu teknolojinin nasıl geliştiğini vesaire. Bir sonraki haberimizde Sniper Elite keskin nişancılarını böyle mutlu edecek bir haber. Sniper Elite 3 duyuruldu arkadaşlar. Zaten bu türde oyunlar çok nadiren var. Sniper Elite serisi bunlardan bir tanesi. İkinci oyun açıkçası benim pek bir ilgimi çekmemişti. Çok başarısız bir oyundu. Hem yapay zekası konusunda hem de oyun işleyişi konusunda. Şimdi Sniper Elite 3'e baktığımızda bayağı bir değişiklik yapıldığını görüyoruz. Benim en ilgimi çeken değişikliklerden bir tanesi. Normalde Sniper Elite 2 ile gelen bir özellik vardı. Bu attığınız kurşunları insan vücuduna girişini falan görüyordunuz. Şimdi onu daha gerçekçi parçalanmalar falan eklemişler ama artık etrafta ateş ettiğimiz, tabii bu her araçta geçerli değildir diye düşünüyorum. Hikaye görev bazlı olaylarda ortaya çıkacaktır. Mesela kamyonu ateş ediyorlar. İçeriğindeki parçaları falan görerek işte motoruna ve kayışına falan mermi sıkabilip o şeyi, kamyonu tamamen işlevsiz hale getirebileceksiniz. Bunun dışında böyle biraz Splinter Cell'den alıntı gizlilik öğeleri eklenmiş. Oyunumuz bu arada 2. Dünya Savaşı döneminde Kuzey Afrika'da geçecek. Yine oradaki Nazi faaliyetlerine taş koymaya
son
çalışacağız. Şu anda yine bunun da görüntülerini izliyorsunuz arkadaşlar. Sen bilmiyorum takipçisi misin?
Keskin Mesut. Nişancı oyunlarını tek başına çok fazla sevmiyorum Talha. Tamam, keskin nişancı olmak çok keyifli ama
co-op da var, multiplayer da var, onu da söyleyeyim. Yani doya doya oynarsın.
Bir şey bana daha çok keyif veriyor. Keskin nişancı olarak arkadaşlarını koruyabildiğin, hani keskin nişancı olarak keskin nişancıyı değil de aktif olarak görevde yer alan birilerine
Battlefield tarzı. Devam edeceksin
yani abi. Görev dağılımı olacak. Sen oradaki bir keskin nişancı olacaksın. Canın sıkıldı mı da eline silah alıp dalabileceksin. Hani sürekli gizlen git işte 10 metre yine çok yakın oldu.
Çok yakın. Silah kendisi 10 metre zaten.
400 metreden birini vur. Çok şey değil yani.
Evet yani normalde ben de keskin nişancılığı severim. Gizlilik öğeleri olması da çok etkileyici ama Sniper Elite serisi ilk oyunu evet çok başarılıydı. Ben
farklıydı,
güzel buldum.
Sonuçta.
Güzeldi. İkinci oyunda ben o vaat ettiklerini pek göremedim. Umarım üçüncü oyunla birlikte bu vaat ettiklerini daha yerine getirebilecekleri bir oyun olur.
Bir başka vaatten başlayalım aslında. Apple Store Türkiye açılacak vaadi, biliyorsun. Ne zamandır bekleniyor? 2013'ün sonuna kadar beklediler. 2014 başı dendi. Şimdi ise yeni bir tarih var. Nisan ayında Apple Store Türkiye açılıyor arkadaşlar.
Ha geldik, ha geliyoruz.
Hatta bu konuyla ilgili o kadar fazla yazı çıktı ki mesela Türkiye'deki Apple Store'un dünyadaki en büyüklerden bir tanesi olacağı, bölge için harbiden en büyük, en değerli Apple tarafından açılan dükkan olacağı konuşuluyor. En son Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le de görüşürlerken hani bu tarih verilmiş, Nisan ayında açacağız. Abdullah Gül de demiş ki Cumhurbaşkanımız, ya demiş Siri ile Türkçe yapsak ne olur? Tabii bunun için de çalışıyoruz falan demiş yani.
Hallederiz nasıl?
Ha, bunu da hallederiz falan demiş ama tabii ki bu nerede hallederiz denmiş bu. Şu Fatih projesi hakkında konuşurken. Yani,
kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez derler.
Yani öyle, onu da hallederiz. Tabii onu da yapacağım. Nisan'da dükkanını da açacağım. En büyüğü olacak. Siri de Türkçeleştireceğim, yeter ki ihaleyi bana ver herhalde. Çünkü Apple şey demiş, yani eğitim bizim DNA'mızda işli.
Eğitim biziz. Yani sahne açacağız falan.
Sen zaten Fatih projesinde ben şey de düşünmüyor diyelim aslında Talha. Gerçekten Apple'a verilsin, X firma alsın, Y firma alsın değilim. Şimdi orada biliyorsunuz Apple aslında Fatih projesinin ilk adımında tamam yurt dışından bir temin var ama asıl buradaki trik yani firmaları Türkiye'de üretime sevk etmek ve bilgi teknolojilerini, o nasıl yapıldığı bilgisini aktarmaları
hem
bizim mühendislerimize. Evet, iş gücü
sağlamak.
Şimdi ilk parti yapıldı. İlk parti yurt dışında üretimi kapsıyordu. Şimdi ikinci partiye geçilecek. Yani ülkemizde artık bunların bir şeyler yapması gerekecek. Tablet başına ödenen para yaklaşık olarak 800 lira. Şimdi 800 liraya gerçekten eğer Apple anlaşılırsa iPad Air'ı bile verir bu adamlar. Yani çünkü vergi mergi söz konusu olduğu için o kadar yüksek. Şimdi düşünüyorum, eğitimde iPad Air mı kullanılsın, Android tablet mi kullanılsın? Ben iPad Air kullanılsın isterim. Öğrenci kardeşlerimize bari düzgün bir tablet verilsin isterim. Bu tarafta bence ne verilebiliyor, ne yapılabiliyor? Apple gerçekten teknoloji aktarmayı düşünüyor mu? Konuşulsun, anlaşılırsa. Apple'la da bu işe gidilirse hepimiz için iyi olabilir diye düşünüyorum. Sonuçta teknoloji anlamında, ürün anlamında gerçekten ileride olan yenilikçi bir firma. Ama umarım bu Fatih projesinde gerçekten yola çıkıldığı gibi, düşünüldüğü gibi gidilebilir. Çünkü çok fazla para harcanmasından söz ediliyor. Acaba öğrencilere tablet verilmesi, ücretsiz tabletler verilmesi bu işi çözecek mi? Şimdi öğrenciler ülkemizde çünkü gelir dağılımı çok adaletsiz bir şekilde ve insanlar da evlerine götürecek ekmek bulamazken çocuğun elinde 1000 liralık tableti gördüğünde acaba onu satıp ev kirasını ödemeyi tercih edebilirler mi? Mesela böyle yasa dışı yani, bir şekilde anlatabiliyor muyum?
Olabilir.
Değişik şeyler olabilir bu yüzden. Nasıl gidilecek bu, sosyal sorunlar nasıl çözülecek? Bence ilk başta çözülmesi gereken başka şeyler var okullarda.
Tabii ki de.
Yani
evet.
Çocuğun eline o gelişmiş tableti veresiye kadar 800 liralık. Belki de yılda ailesine 800 lira yardım yapsalar daha farklı
belki
olacak.
Belki daha farklı olur. Evet.
Evet yani bilmiyorum.
Yani ben de sadece tabletle çözülebilecek bir problemmiş gibi görmüyorum. Tabii ki de ben burada bir eğitmen değilim. Yani burada çok bilmişlik yapıp konuşmayayım ama sadece tabletle, 800 liralık tabletle veya böyle bir projeyle olacak bir iş gibi görünmüyor bana.
Ben de görmüyorum açıkçası.
Çok daha derin
evet.
Detaylarda
ve bütçeyi görüyorum. Ülkenin durumunu görüyorum. Bu bütçenin oraya ayrılması gerekli mi? Ya ben insanlar okul bulamıyorlar gitmeye. Her şeyi geçtim. Biz 4 milyar dolara yakın bir parayı ya da 4 milyar liradır belki bilmiyorum şu anda kalan bütçe söylenen. Ha bunu işte tabletti bilmem neydi bunu harcıyoruz. Bakıyorsun yurt dışında gelişmiş ülkeler hiçbiri kullanmıyor.
De şey var.
Yani hepsi bizden çok daha zengin olanlar var kullanmıyorlar yani.
Hukuk abimizin bir açıklaması daha var. Bu iPad'tir, iPhone'dur bunları lüks vergisinden çıkarın. Bunlar ha,
bunları da
çıkar. Parçası diyor.
Gerçi pırlanta biliyorsun vergi alınmıyor. Yani enteresan bir
ben
şekilde.
Ben aslında birazcık bu konuya katılıyorum. Evet akıllı cihazlara çok para harcayan bir ülkeyiz işin açığı ama öteki taraftan da lüks olduğunu düşünmüyorum artık bunların.
Bence yani de değil.
Evdeki telefonu kullanmayan bir ülke haline geldik neredeyse. Yani ev telefonları hiçbir işlere sahip değil. Hayati önem taşıyan bir noktada duruyor o yüzden cep telefonları. Yani lüks vergisi alınmasa bile daha ayarı tutturulabilir. Vergiler ayarlanabilir bence.
Evet aslında bu haberden sonra benim gelmek istediğim nokta da yine ülkemizle ilgili bir teknolojik gelişme. Biliyorsunuz taksit sınırlaması uygulanmaya başladı ve cep telefonlarına artık tamamen taksit kaldırıldı. Cep telefonlarına taksit kaldırıldıktan sonra benim gözlemlediğim bir şey, ben zaten bunu iddia ediyordum taksit kaldırılırsa göreceksiniz diye, peşin parayla artık çok daha uygun fiyata telefon alabiliyoruz. Telefon fiyatları çok hızlı bir şekilde düşmüş durumda. Yani en üst seviye telefonlar 2000 lira üstündeyken bugün Note 3'ün fiyatı bile 1800 bandına doğru gerilemeye başlamış durumda ki bence çok büyük bir gelişme bu. Kredi kartı zamanlarında çünkü almaya kalktığımızda cihazı 2000 liranın üstünde satın alabiliyordu.
Bir de taksitle aldığın için ama ne olacak ki diyorsun.
Evet.
Öderim falan.
Enteresan bir durum söz konusu olacak. Bence insanlar artık bütçelerine göre ayaklarını uzatabilecekler cep telefonu konusunda diye düşünüyorduk hani taksit sınırlaması gelirse diye, ama ne oldu? Sonuç ne oldu? Hani diyoruz ya yasalar konuyor ama yani bunu bir şekilde aşarlarsa, kötü niyete girerse olay zaten hiçbir işe yaramıyor diye. Büyük mağazalar arkadaşlar hediye çeklerini kredi kartıyla satmaya başladılar taksitle. 12 taksitle 1000 liralık hediye çeki satıyor. Siz de o hediye çekiyle gidip telefon alıyorsunuz. Böylece telefonu 12 taksitle almış oluyorsunuz.
Hadi buyur buradan ya.
Yani bu düzenleme tamamen küçük esnafı zora sokmuş durumda artık. O gördüğümüz cep telefonu dükkanları var ya, onlar sonuçta en az 4 kişi demek. Sadece bir dükkan sahibi ise eğer,
evet.
Bir de ailesi. Nereden baksanız 4 kişi ekmek sağlayan bir yer demek orası.
Çalışanları da var.
Evet, şimdi siz oraları iptal ediyorsunuz bu düzenlemeyle. Sadece çok büyük zincir mağazalar yol açıyorsunuz. İnsanları oraya sevk ediyorsunuz. Gerçekten küçük esnafı çok çok zora sokacak bir uygulama oldu artık bu. Bence bir an evvel vazgeçilmeli. Çünkü büyük operatörler de sözleşmeli satışlara baskı yapmaya başladılar. Büyük operatörler kazanıyor, hiçbir sıkıntıları yok. Büyük mağazalar bir şekilde yolunu buldular. Hediye çeki satıyorlar. Küçük esnaf yok ediliyor burada. Bence bu yasak kaldırılmalı. İlk başta iyi niyetli gözüküyordu. İyi niyetle de yola çıkıldığını inanıyorum ama sonuçları gerçekten çok kötü olacak
yani
gibi gözüküyor.
Yani market mağazalarının küçük bakkalları yutması gibi.
Sanki ona böyle daha fazla şey oldu. Yani güç kazandırdı büyük marketleri, küçükleri yutabilmesi adına. Bilmiyorum izleyenlerimiz ne düşünüyor? Bu konudaki görüşlerini çok merak ediyorum. Taksit kaldırıldı ama sözde kaldırıldı. Hala da güçlü olan taksitle satmaya devam ederken güçsüz olan belki de ayı ancak ucucunu kapatan esnafın kazancı da kesilmiş oldu.
Evet. Arkadaşlar 2013 yılına baktığımızda PC oyunculuğunun yükselişe geçtiğini görüyoruz. Genellikle oyun endüstrisinin konsollar üzerinden yürütüldüğünü biliyoruz ama son dönemlerde özellikle mobilde de bir yükseliş söz konusu tabii burada. Haber içeriğinde okuduğumda daha da iyi anlayacaksınız. DFC Intelligence isimli bir bağımsız araştırma firmasının yaptığı açıklamaya göre 2013 yılı içerisinde 22 milyar dolarlık bir getiri elde etmiş PC oyun endüstrisi ve 2014 yılı içerisinde çıkacak olan popüler oyunlarla birlikte bu rakamın 25 milyar doları bulması bekleniyor. Şimdi gelir noktalarına, kaynaklarına baktığımızda en çok geliri sağlayan oyunlar MMO oyunları da eskisi kadar popüler değilmiş. MOBA türü yani League of Legends birinci sırada, ikinci sırada Dota bulunuyor ki bunlar her ikisi de free to play oyunlar. Yani bu noktada şunu da söyleyebiliriz. PC oyunculuğunun, PC oyun gelirlerinin artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de free to play oynaması, ücretsiz oyunlar. Bunun dışında tabii ki Battlefield 4, Total War Rome 2 ve Sims gibi oyunlar da PC oyunculuğunda bu gelirlerin artmasına büyük yardım sağlamış. Şimdi free to play oyunları hep eleştiriyoruz. Her zaman için işte dengenin tutturulması gerektiğini düşünüyoruz ama öteki taraftan da bugün gördüğümüz noktadayız. Yani PC oyunculuğuna bu kadar yarar sağlayan bir oyun endüstrisi, yani oyun iş dalı haline gelmiş free to play. Ya mesela son dönemde biz Loadout'u falan incelemiştik. Orada insanlar biraz kızdı, ya bunların hepsi pay to win falan diyor ama hakikaten de bazı oyunlar artık şeye kaymış durumda. Nasıl anlatayım? Sadece oyun ekranını görüyorsun. Free to play'den anladığı bu. Yani oyun ekranını görene kadar
ücretsiz.
Ondan sonra tam taş atacaksın, abi dur bir dakika bir 10 lira ver falan moduna girmiş durumdalar. Eğer bu denge sağlanırsa hiç ücret ödemeden de bir oyundan zevk alabiliyorsunuz. Yani Loadout onlardan bir tanesiydi. Black Light Retribution daha önce defalarca konuştuğumuz bir oyundu. Bilmiyorum Mesut, sence AAA türü oyunlar da bu free to play oyunların başarısını yakalayabilir mi, yoksa o devir geride mi kaldı? Hep böyle mi olacak?
Şimdi free to play oyunlar kazanmaya devam edecekler. Hep çok fazla kazanacaklar. Zaten genel olarak baktığımızda çok oyuncuyu bir araya toplayan dünyaların hep çok kazandığını gördük. Mesela World of Warcraft bunu çok iyi örneklerinden bir tanesi. Free to play değildir hala. Evet, hala da aylık belli bir sabit ücret ödemek gerekir ama belki de aylık ödenen sabit ücret şeyden daha düşük kalıyor artık. Free to play harcanandan daha düşük kalıyor oyunda. Öyle bir durum söz konusu olmaya başladı. Evet. Çünkü para harcayanlar gerçekten free to play'e çok fazla para harcamaya başladı.
2 lira, 3 lira derken
evet gidiyor.
Gidiyor.
Şimdi şöyle bir durum söz konusu. PlayStation 4'e bakıyorum. PlayStation 4'te free to play oyunların şu anki hali çok iyi.
Evet, Warframe falan var. Bayağı evet, başarılı oyunlar.
Yani indirdiğin oyunlar senin konsolun gücünü görmeni aşağı yukarı sağlıyorlar. O multiplayer altyapısından yararlanmanı sağlıyorlar ve para ödemeden oynamaya devam edebiliyorsun.
Ya evet, mesela oyunsuz bir dönemde bile olsan, ya hiç paran olmasa bile cebinde, o oyun şeyini, isteğini bir nebzede törpülemiş oluyorsun.
Yani arkadaşlarından multiplayer oynuyor musun? Oynuyorsun. Ben evet, gerisini çok da fazla şey yapmıyorum yani. Arkadaşlarından çünkü bir araya gelebildiğin, eğlenebildiğin her oyun eğlencelidir bence yani o tarafta.
Yani ben de katılıyorum çünkü yeni nesille birlikte artan oyun yapım maliyetleri falan var. Yani Capcom şunu söylemişti daha önce. Xbox 360, PlayStation 3 döneminde bile biz oyun geliştirmekte bayağı zorlanıyorduk. Hani $60 bile olmasın oyunların fiyatı, $70-80 olsuna getirdi neredeyse lafı. Şimdi insanların niye free to play oyun oynadığını, daha fazla ilgi duyduğunu anlatacak bir habere geçeyim. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain'in ön oyunu olarak adlandırılan Ground Zeroes isimli bir oyun çıkacak bildiğiniz gibi arkadaşlar ilkbahar döneminde. Hem bu nesile hem de daha doğrusu hem yeni nesile hem de geride bıraktığımız nesile diyelim, daha düzgün olur. Oyunun oynanış süresi
2 saat.
Fiyatı $40. Ekstralarla birlikte, hani oyunu biraz daha uzatalım ya 2 saatte de bitmesin derseniz tabii ki her görevi yapmak isteyeceksiniz. 4 saat sürüyor. Saat başına $10. Ya şimdi free to play'e insanlar kızıyor ama bu nasıl bir mantık?
Evet, fiyat olarak baktığım gerçekten uçuk.
Yani ben Japon firmalardan hiç beklemediğim bir hamle bu. Yani EA'dir, Activision'dır, Amerikan firması diyoruz işte, kapitalizm, bunlar oyunları bölüştürüp satmaya çalışıyor diyoruz ama Japonlar da buna ayak uydurmuş durumdalar. Bildiğiniz Phantom Pain'in içinde olması gereken bir bölüm belki de bu. İşte bizi oyun mekaniklerine alıştırmak, yeni yapısını göstermek, açık dünyaya alıştırmak amaçlı bir bölüm ama bu fiyata $40 çıkıp da 2 saatte bitmesi akıllara zarar.
Yani ben bir tek şeye katılmıyorum hani bu cümlede tala. Japonlardan böyle bir şey beklediğine şaşırmıştı ya, ben Japonlardan beklerim. PlayStation'ı satıp memory kartını da ayrı yanına paket olarak koyan, memory kartsız aldığınızda sen bu oyunu kaydedemezsin, memory kartın yok diyen bir zihniyettir Japon.
Evet, PlayStation'ın
yani,
çok
evet, odur.
Herhalde.
Allah'tan rekabet var.
Evet.
Ki şey alabiliyoruz mesela PlayStation Vita'nın içinde de 16 GB'lik bir hafıza koyamadılar, yani kaç lira yani o hafıza?
Evet yani rekabet.
En sonunda $100'dan sattılar 16 GB'lik kartı.
Şimdi Nintendo 3DS olmasaydı PS Vita'ya insanlar mahkum kalacaktı.
Yani.
Şimdi PlayStation, öteki tarafta da PlayStation 4 olmasaydı, o Xbox One'ın ilk duyurulduğu haliyle bir konsol karşımıza çıksa.
Yani şu var.
Allah yani.
Allah Japon'a muhtaç edeceğini Amerika'ya bıraksın adam. Bıraksın yani. Her zaman o konu daha iyi.
Amerikan olsun bakalım bu da.
Aynen. Daha gözü dönmüşler o tarafta. PC tarafına geldiğimizde Steam Machines biliyorsunuz. Uzun zamandır aslında PC oyuncularının gündemindeydi ama bence artık o gündemini yavaş yavaş kaybediyor. Belli bir kitle hala daha Steam Machines'e tutunmuştur ama bildiğimiz oyuncu PC'lerini Steam Machines'te ya kaktırıyor ama bildiğin PC'yi satıyor yani adam. Eskiden mini PC diyorlardı, medium PC diyorlardı,
adını
home theater PC diyorlardı. Şimdi Steam Machines diyorlar, öyle bir değişik bir şey yapıyorlar. Biz de umut içindeydik, bir şeyler bekliyorduk ama Steam Machines eklenen bir PC var. Aslında 1X Gaming oyuncu PC'si bu Gigabyte tarafından çıkartılan, avuç içine sığan bir oyuncu bilgisayarı. Ama Mobile R275 AMD GPU'suyla beraber ekstra, gerçekten o avuç içine sığan yapısının üstünde bir güç sunacağı benziyor.
Kendi küçük ama
kendi
işlevi
küçük
büyük.
Evet, işlevi büyük. 35 wattlık bir APU ile beraber gelecek. Üzerinde A8 5557 mobile AMD Opus yer alacak arkadaşlar. Ve harici GPU ile beraber de eşlenik çalışacağını düşündüğümüz üzerindeki GPU'nun oyunlarda yeterli performansı sunacaktır en azından salonlarımızdaki diyelim. Ve tasarımı o kadar iyi ki...
Çok hoşuma gitti benim.
Evet, mini minnacık bir makina. Şu anki yeni nesil konsollardan daha iyi durduğunu söylemek lazım. Evet. Sonuçta bir de bilgisayar daha yetenekli.
Evet, şimdi şey var. Şu anda fiyatı bildiğim kadarıyla açık değil.
Evet, değil.
Eğer açıklanırsa ve Steam Machine'lerin şu ana kadar duyurulmuş olan o uçuk fiyatlarından sonra daha cezbedici bir fiyatla karşımıza çıkarsa, bu hem rekabet açısından daha önceki konumuzda da belirttiğimiz gibi, hem de Steam'in bu konuda tek başına lider olmayacağı konusunda önemli bir haber olmuş olur.
Evet, mini PC'lerde bir diğer gelişme de Tala. Chromebook'lar biliyorsun dizüstü bilgisayar ama Chromos çalıştırıyorlar. Google'ın aslında web tabanlı, bulut tabanlı işletim sistemi. Amerika'da inanılmaz fazla popüler olmuş durumdalar ve liderliği ele geçirdiler. Pazarın çok büyük bir kısmına özellikle okullarda Chromebook'ta hükmediyor. Asus'ta yine bir Chromebox tanıtmış durumda. Chromebox'la beraber herhangi bir monitörü, televizyonu bir Chromos çalıştıran cihaza, bilgisayara çevirebiliyorsunuz ki YouTube'u falan çalıştırabildiğimizi düşündüğümüzde zaten web tabanlı çalışıyorlar hepsi. $179 fiyatıyla belki de alacağınız en kaliteli set-top box'lardan bir tanesi olabilir.
Yani şimdi mesela bakın burada da bir eğitim söz konusu ve ne kadar cazip bir ürünle evet. Bu açığı kapatmaya çalışıyorlar. Üstelik hem Chromos dediğimiz ürün açık kaynak kodlu. Yani öğrenciler üzerinde bir şeyler değiştirmek isterler, değiştirebilirler.
Aslında çok güzel bir yere değindin Tahla. Yani Chromos işletim sistemli Chromebook'lar $200 aşağıda fiyatlara satılıyor ve dizüstü bilgisayar bunlar. Bunlar tablet falan değil. Yani öğrenci yazabilir, belge oluşturabilir, sunum yapabilir üstünde. Bir tablet değil gerçekten de. Bu yüzden bakarsan aslında dediğin gibi uygun fiyatlı cihazlarla da bu işler yani yapılabiliyor.
Zaten hani baktığımız zaman Amerikan firması Apple'da, Amerika'da onu tercih ederler. Yani tablet vermeyi tercih edebilirdi herhalde öğrencilerine.
Ya ben de öyle
düşünüyorum. Gerçi bu öğrencilerine vermiş olduğu bir şey değil. Bu okulların yapmış olduğu bir seçim ama gayet de mantıklı bir seçim. Hem ucuz hem de öğrencilerin işini görecek.
Tabii bir de öğrenciler de seçiyorlar, çok kullanıyorlar doğal olarak. Düşünsene bak, web tabanlı her yere erişebiliyorsun. Spotify benzeri zaten müzik servisleri bile artık webten hizmet vermeye başladılar. Hani lisanslı müzik dinlemek istersen zaten yine web üzerinden dinleyebiliyorsun. Belge oluşturabiliyorsun, sunum hazırlayabiliyorsun ve bu programların hepsi de ücretsiz. Evet. Tamamen Google sunucularında bulut tabanlı olarak tutuluyorlar. Bence güzel bir gelişme. Yani bizim okullarımızda da kullanılabilir.
Evet, buradan futbolcuları mutlu edecek bir habere geçelim istersen. Sen Mesut var mı futbolla alakası?
Benim futbolla alakam biliyorsun FIFA'nın demosu kadar var. Yani şimdi ben FIFA'nın orijinalini bile açıp oynamadım jiletini. Hatta sattım, arkadaş demiş ki abi bunu jiletini açma, bana çok şaşırdım. Dedim şaşırma.
Yani şimdi bizim Erdinç ayrılmadan önce Erdinç bölüm sonucuna var da futbolla bayağı bir içli dışlı birisiydi.
O hala daha futbolla birlikte seven, yaşar yani.
Hem de FIFA'yı çok oynayan birisiydi. Ersin askere gitti. Şimdi ne yalan söyleyeyim arkadaşlar, benim de futbolla uzaktan yakından alakam yok. Tsubasa'yı az çok izlemişliğim var. Bir de NES zamanında Gol 3 vardı, hatırlar mısın? Abi, bilmiyorum.
Keyifli oynarım.
Bataklık ona falan olurdu böyle yağmur yağdığı zaman falan. Neyse, konumuza dönelim. Brezilya'da ikinci kez Brezilya'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası resmi oyunu EA tarafından duyuruldu ki zaten lisans hakları EA'deydi. Yalnız oyun yeni nesil konsollara ve PC'ye gelmeyecek. Sadece PlayStation 3 ve Xbox 360'a geliyor. Bunun sebebi sorulduğunda EA dedi ki bizim esas kitlemiz, hali hazırda bir kitlemiz var. Yoğun bir FIFA'cı kitlemiz var. Ben oraya içerik çıkarmak istiyorum. Ama FIFA 14'ün Ultimate Team moduna da bu Dünya Kupası şeyinde can canlı içerikler çıkararak bu açığı kapatmaya çalışırız dediler. Daha önceki turnuvalarda aslında baktığımızda EA Avrupa Şampiyonası'nda
eklenti
herhalde 2012'de
sunarak.
Eklenti paketi sunarak bunu aşmıştı ama bu sefer bu Dünya Şampiyonası için standalone, yani gidip parayla satın almanız gereken bir ürün sunuyorlar.
İsminden markadan yanıp para kazanma şeyi.
Ya tabii canım yani. Adam o kadar uğraşıyor. Yani bari şeyini de kaymağını da balını da yiyelim diyorlar. Buradan bir diğer EA haberine geçiş yapalım. Need for Speed ile alakalı. Need for Speed eski şaşalı günlerini açıkçası son oyunlarında pek de sunabiliyor değil.
Ya Underground serisiyle bir yere gittiler, bir çakıldılar, çakıldıktan yani sonra kaldıramadılar
seriyi. Most Wanted
seriyi
de fena değildi. Yeni gelen Most Wanted eskisini aratacak seviyedeydi. Zaten EA'nin eline geçen oyun firmaları zamanla yitip gidiyorlar. Yani pek çok oyun firması, şimdi burada saymaya kalksak hatırlayamıyorum şu anda ama sonu gelmez. Şimdi baktığımız zaman Need for Speed serisini de böyle bir serileştirmeye çalışıyorlar vesaire. Ama EA kanadının son yaptığı açıklamalarda finansal yıl sonu rakamlarının çok kötü olması sebebiyle bazı oyunların askıya aldığını görüyoruz ki tabii bu söylenti arkadaşlar, resmi bir olay yok ortada. Mesela Ghost Studios isimli sadece Need for Speed oyunları geliştirilmesi için açılmış bir stüdyoları vardı. O stüdyonun şu anda yapmak üzere oldukları Need for Speed oyununun durdurulduğu ve birkaç işçinin çıkarıldığı söyleniyor. Yani ben şuna anlam veremiyorum. Sürekli olarak tabii ki de popüler bir serinin sütünü sağmak, ne diyelim, onu sömürmek akıllıca bir iş. Eğer siz EA gibi firmaysanız, ama bu zamanla o serinin, o markanın deforme olmasını sağlıyor. Evet. İşte Call of Duty'de olduğu gibi. Yani ne sadece... bazen kaliteli bile çıkabilir ama insan yine de diyor ki ya her sene çıkan bir oyun gözüyle bakıyor.
Assassin's
Creed de mesela.
Çok güzel bir örnek yani.
Ya son oyununda gemiler falan filan farklı şeyler sunmuşlar. Ben açıkçası oynamadığım için onun üzerine çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama Need for Speed serisinde bunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Ya bu bir FIFA değil. Ya FIFA'da gerçekten de hakkını veren yeniliklerle piyasaya sürüyorlar.
Evet.
Ama bu taraftan Need for Speed'in bu hale düşmüş olması üzücü.
Evet, üzücü. Benim sevdiğim bir seri gerçekten. Şimdi hızlı hızlı birkaç teknoloji haberi sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Bir analiz insan hava araçlarının hacklemeye çok açık olduğunu gösteriyor. Aslında bunu zaten biliyoruz. İran birkaç tane insan hava aracını Amerika'nın başarılı bir şekilde indirmeyi ve ele geçirmeyi başarmıştı ki bunlardan bir tanesi de radara yakalanmayan gizli stealth insan hava araçlarından bir tanesiydi. Şimdi tekrar yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu insan hava araçlarını kandırmak için tek yapmanız gereken GPS sinyallerini manipüle etmek, GPS sinyalini kaybettiklerinde, diğer uydulara bağlanmaya çalıştıklarında ise, ki normal sivil uydulara bağlanıp bu sefer şifresiz verilerle yollarını bulmaya çalışıyorlarmış. Burada onlara değişik sinyaller yollayarak sanki GPS uydusundan geliyormuş gibi kondurmak çok kolay ve hızlı bir şekilde yapılabiliyormuş ki $100 teçhizatlarla yapıyorlarmış bunları. Yani çok uygun fiyat teçhizatlarla bir stealth uçağı arka bahçenizi indirebilirsiniz burada gösterilenlere göre. Amerikan ordusu da bu araştırmanın sonunda tekrar bu güvenlik meselesini ele alacaklarını duyurmuş ki bu çok önemli bir şey. Çünkü Amerika'nın insan hava araçları silah taşıyorlar ki sivil halkın üstüne bunun düşürüldüğünü falan düşünemiyorum yani. Çok büyük tehlikeler yol açabilir. Kaldı ki aynı araştırmacılar bir Pared Ardron 2'nin üzerine birkaç anten yerleştirip uçtuğu zaman diğer bütün Pared Ardron'ları etkilemesini ve hackleyip kontrolünü ele geçirmesini sağlayabilmişler. Bu da yine bana garip gelen olaylardan bir tanesi oldu. Bilgisayar konusunda artık network ağlarının ve iletişim sinyallerinin böyle kurdu olmuş kişiler neler neler yapabiliyor kim bilir daha. Hani bunlar sadece bizim gördüğümüz kısımları. Bir diğer önemli gelişme de aslında çok uzun zamandır böcekleri, özellikle kara fatmalar uzaktan kumanda edebiliyorlar. Bu araştırmayı evimizde bile yapabileceğimiz nasıl yapılır videoları YouTube'da bulunmakta. YouTube'da bir kara fatmayı robot haline getiriyor bir amcamız.
Yazık ya, gördün.
Gerçekten yazık. Bildiğin antenlerini şey falan kesiyor. Mi?
Matrix olmuş ya.
Öyle. Hani
Matrix filminde insanları pil yerine koyuyorlar ya. Garibimin üzerine bir dünya şey bağlamışlar.
Bir dünya teçhizat var gidiyor.
Basıyor, duruyor falan.
Evet.
Yani ben üzüldüm böcek bile olmasına.
Ben de üzüldüm. İçim kaldırmadı ama sonuçta bilim şu anda böcekleri uzaktan kumanda edebiliyor. Buradaki en büyük sıkıntı böceğin üstüne yerleştirilecek teçhizatın enerji ihtiyaç duyması ve pili taşıyamayacak kadar küçük olan böceğin üstüne de çok yüksek pil konulamamasıydı. Yani enerji hızlıca bittiği için mesela diyelim casusluk için kullanacaksınız. Böceğin üstündeki dinleyici falan işe yaramıyor. Şimdi ise araştırmacılar böceğin içinden enerji elde etmeyi bulmuşlar.
Vücudunda üretilen şekerden
evet,
geldi değil mi?
Bir panel yerleştiriyorlar böceğin sırtına ve bir iğne batırıyorlar. Bu iğne böceğin içerisindeki kan akışında bulunan şekerden enerjisini elde ediyor ve sınırsız bir çalışma gücü elde ediyor. Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Yok izleniyoruz, yok kayıt altına alınıyoruz. Ben evimizdeki kara fatmadan
şey
korkacağız.
Şey vardı yani normalde böcek bu dinlenilen aletlere falan da
söylüyorum. Evet, gerçekten böcek olacak, böcek olacak
bir
yani.
Bir de şey var yani hamam böceği dediğin bir doğurmaya 100 bin, 200 bin...
Ama onlar çipsiz doğacaklar hatta Allah, sıkıntı
yok. Hayır, şunu demek istiyorum. Sürekli bir enerji kaynağı, nükleer enerji santrali gibi abi. Bu koyarsın bir tane çiplik, bunlar habire doğuruyor zaten.
Çiplerden kullanıyorsun.
Abi, felaket bir enerji kaynağı olur yani.
Yani ama bu çipler tabii kendini beslemek üzere geliştirilmiş durumlar. Böyle bildiğimiz şehre elektrik versin diye böceklerin üstünden elektrik çekilmiyor şu anda. Sadece böceğin üstüne eğer bir dinleyici, bir uzaktan alıcı, verici konumlandırılırsa böcek bunu kendisi besleyebilecek arkadaşlar. Bilmiyorum insanlar da ileride böyle
savaş
bir şey çıkar.
Savaş falan aşağı var mı?
Düşünsene yani. Cep telefonunu işte böbreğinden şarj ediyorsun falan diye böyle.
Abi.
Bir diğer haberde hep söylüyoruz. Amiral gemiler ülkemizde acayip uçuk fiyatlarla satılmaya başlamıştı. Belki dizginlenirler 2014 yılıyla diye ama bu haber biraz ürkütücü. LG G Flex var. Kavisli ekranıyla gerçekten dünyadaki ilklerden bir tane. Sadece kendini tamir edebilen bir kasaya sahip ve baskıya karşı da oldukça dirençli bir telefon bu. 2600 liralık satış fiyatıyla ülkemize satışa başlamış.
Yani ekranı esnek, keşke fiyatı da esnek olsaymış.
Esnek olsaymış. Cihazın özelliklerine baktığımızda Snapdragon 800, 3500 mAh batarya, 720p ekranda buluşması nedeniyle yüksek performans falan ama Fiyat 2600 lira. Evet, çok yüksek.
Taksit de yok. Hadi bakalım.
Evet. Yani belli insanlarda olacak sadece. Bunu söyleyebiliriz. Bir diğer önemli haber de 2014'te analizlere göre akıllı cep telefonu fiyatları hızlı bir düşüş içerisine girecekler. Çünkü inanılmaz bir rekabet var çip ürünleri üzerinde. Bu çip sağlayıcıları fiyatları düşürdükçe bu üreticilere yarayacak deniyor. Ve halk ucuz akıllı telefon alacak deniyor. Bakalım 2600'den girdi yılın başında. Yılın sonunda 1500'lerden çıkar mı Taha?
Vallahi bilemiyorum. Yani rekabet her yerde olduğu gibi özellikle cep telefonlarının cephesinde de işimize yarar. Ben zaten Nokia 1110 kullandığım için.
Sıkıntı yok
benim açımda.
Sony'nin bilgisayar bölümünde ise enteresan bir gelişme oldu ve Sony Vaio markasını yine bir Japon ortaklığına sattı. Uzun zamandır zarar ediyormuş Vaio markası ki yani Sony inanılmaz başarılı ürünler ortaya koyuyordu Vaio dizüstü bilgisayarlarıyla. Ama tabii ki uçuk fiyattan satıyordu. Doğal olarak insanlar da daha uygun fiyatlı modellere yönelmişlerdi ki burada Samsung'un yükselişi vardı. Lenovo da zaten dünya liderliğini ele geçirdi.
Yani baktığımız zaman Sony'nin birazcık Samsung'dan çektiği var diyebilir miyiz bilmiyorum ama hani televizyon cephesinde de bu böyle oldu.
Koreliler, Çinliler bu tarafa ele geçirdiler yani, tabii. İnanılmaz.
Şu anda benim bildiğim kadarıyla Sony'nin özellikle oyun tarafından gelen bütçeleri %60-%65 oranında artmış durumda. Özellikle PlayStation 4'ün çıkışıyla birlikte. Sanırım Sony bu oyun cephesine biraz daha destek, biraz daha değil, daha fazla
yönelecek bence. Yani televizyonu bile elden çıkartabilecekleri konuşuluyor ki bu sene deneyecekler. Baklar televizyondan da kere demiyorlar, televizyonu da çıkartacaklar deniyor. Kitap okuyucuları zaten yine durdurdular, onu da elden çıkartıyorlar. Yani Sony sadece bir oyun firması olarak da karşımıza çıkabilir. Kamera ve oyun diye biz görüntüleme.
Nintendo gibi bir firma olduğunu düşünsene Sony'nin de yani.
Güzel olur aslında, çok başarılı.
Tabii ki ben kesinlikle katılıyorum. Sony çok önemli bir firma. Bu işlerin bu raddeye gelmiş olması çok şaşırtıcı ama.
Dünya değişiyor etrafımızda. Rekabet olduğu sürece de değişmeye devam edecek. Emio Armband isimli bir cihaz var. Daha öncesinde Kickstarter'da görmüştük ve geliştirilmesine devam ediliyor. Bu nedir? Kolunuza bir tane bant takıyorsunuz ve kol hareketleriyle, kas hareketleriyle oyunları hükmetmenizi sağlıyor. Sadece oyunlar değil, televizyon olsun, başka şeyler olsun hükmedebiliyorsunuz. Bu cihazın Oculus Rift'le beraber kombinasyonunun çok çılgınca şeylere gebe olduğu konuşuluyor ki ben de katılıyorum. Tam enteresan yerinde. Şeyler olabilir.
Çünkü bu tarz cihazların mesela Oculus Rift tek başına ancak belli başlı oyunlarda bize keyif verebilecek bir cihazken bu tarz farklı teknolojilerin bir araya gelmesiyle birlikte oyun deneyimimizi arttıracak, daha keyif alabileceğimiz bir yapı ortaya çıkabilir ama bunların hepsini giydiğimizde ortaya nasıl bir kılık çıkar onu bilemiyorum.
Evet, Android cihazlar için ise önemli bir PC üreticisinden bir depolama sorunu çözümü geldi. Corsair Flash Voyager Go isimli ürünüyle beraber, USB belleğiyle beraber telefonun altındaki micro USB portundan takılan bir USB bellek sundu piyasaya. USB 3.0 destekli ürün oldukça da aslında uygun fiyatlarla satılıyor. 16 GB'lık modeli 20 dolardan, 32 GB'lık modeli 30 dolardan, 64 GB'lık modeli 50 dolardan satın alabiliyorsunuz. Bu cihazın bir ucunda micro USB port var, diğer ucunda da normal USB portu var. Hem PC'ye gidiyor, hem telefona giriyor. Evet, böylece aslında mesela filmleri ve müzikleri, sizin için değerli bilgileri bu USB belleğe bilgisayarınızdan attıktan sonra telefonunuza kopyalamak zorunda değilsiniz. İhtiyacınız olduğunda USB belleği takıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Bence önemli bir gelişme.
Evet. Bir değişiklik de Battlefield cephesinden geliyor. Mesut senin ilgini çeker bilmiyorum ama bu bir söylenti arkadaşlar. Battlefield'ın polis temalı bir oyununun yapım aşamasında olduğu söyleniyor. Yapımcı ekipte Dead Space'ten Visceral Games ve Burnout serisinden tanıdığımız Criterion Games var. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki Burnout'un ne işi var? FPS
oynayacak. Ya bir de polisten ne yapacağız yani mafyanın eline şey mi geçmiş olacak, tank mı geçmiş olacak?
Bilmiyorum. Criterion ekibi daha önce Black isimli oyunu yapmışlardı arkadaşlar. PlayStation 2 döneminde çıkmıştı ve çok başarılı bir first person shooter oyunuydu.
Hatta o zaman etkileşimin has safhada olduğu tek oyundu.
Evet, şimdi senin dediğine gelecek olursak yani Battlefield dediğimizde oyun alanını araçlarla, farklı askeri teçhizatlarla ve farklı sınıflarla bir araya getiren bir yapım olarak görüyoruz. Şimdi polislerle birlikte ne olacak? Tomo olacak. Ben de söyleyeyim.
Molotov kokteyli atan adam olacak.
Narkotik şube olacak. Ondan sonra işte ahlak zabıtası olacak falan. Yani bunun nasıl bir konsept olacak bilmiyorum. Bu söylenti ama ya bilmiyorum nasıl bir şey ortaya çıkar.
Bilmiyorum da bana çok mantıklı gelmedi. Sanki Battlefield'a hani komedi modu ekleseler aynı şey olurmuş gibi.
Yani bir DLC paketiyle falan bir şey çıkarsalar daha yerinde olur herhalde.
Çok mantıklı gelmedi ya. Belki de sadece söylentide kalır tabii.
Umarım söylenti olarak kalır. Ben de çünkü pek benimseyemedim olayı. Bunun dışında Titanfall'un sistem gereksinimleri açıklandı arkadaşlar. Sistem gereksinimlerine baktığımızda zaten Source motorunu kullanan bir oyun. Ve pek yeni nesil diyemeyeceğim bir oyun. Her ne kadar Xbox One'da böyle bastıra bastıra gösterseler de. Evet, güzel bir görselliği var ama çok böyle üst düzey, yani Destiny ile karşılaştırdığımızda böyle bizi heyecanlandıran bir yapım olduğunu söyleyemem. Görsel anlamda.
Oyun olarak güzel ama dediğim gibi görsel anlamda değil. O kadar.
Kısaca sistem gereksinimlerinden bahsedeyim ki bunlar minimum sistem gereksinimleri. İşlemci AMD Athlon X2 2.8 GHz veya Intel Core 2 Duo 2.4 GHz. 4 GB RAM. Ekran kartı olarak 512 MB Radeon HD 4770 veya GeForce 8800 GT.
O çok şey.
Yani herkesin
durma,
oynayabileceği bir oyun bence. Zaten herkesin çok merakla beklediği bir oyun. Yapımcı ekip daha önce Call of Duty serisinde çalıştığı için ve biliyorsun Call of Duty oyunlarının en büyük avantajlarından bir tanesi
çalışması.
Her makinede çalışması. Yapımcı ekip eski motoru kullanmamışlar ama işte PC'lerde çok fazla kullanılan Half-Life serisinde de kullanılan Source motorunu kullanarak burada böyle bir çözüm getirmişler. Umarız bir dahaki oyununda görsel anlamda daha başarılı bir oyun çıkarırlar diye umut ediyorum. Hızlı hızlı haberlerimize geçelim. Bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. Yakın süre zarfında Titanfall'un betası olacak. Biz de zaten büyük ihtimalle ya oyundayız ya da bir ilk izlenimle birlikte bu betayı size aktaracağız. 14 Şubat olduğu belirtiliyor. Sadece ön sipariş yapanlar girmeyecek bu betaya. Betaya girmenin farklı yolları da olacak ama şu anda açıklanmış değil. Diğer kısa kısa haberlerimize geçiş yapalım. Nintendo tümleşik yapıda bir konsol yapma peşindeymiş. Bir sonraki konsollarında tıpkı iOS ve Android gibi bir işletim sistemi, bir ortak platform geliştirerek bütün oyunlarını, eski nostaljik oyunlarını da, bugün geliştirdiği oyunları da tek platformda birleştirmek istiyorlar. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi bir sonraki yeni nesilde yeni bir konsol çıkardıklarında, mesela şimdi gidip bir iPad aldığımızda hemen App Store'dan girip bütün oyunlara ulaşabiliyoruz.
Evet, doğru.
Aynı mantığı Nintendo konsollarına getirmek istiyorlar ve eski yeni bütün oyunları her zaman için marketlerde bulunduracak ve bu cihazlarla uyumlu hale getirecek bir ürün çıkarmak istiyorlar.
X86 tabanlı bir makine geliyor yani benzeri.
Olabilir, bilmiyorum
evet,
artık ilerleyen dönemlerde ne olacak, çok şaşırtıcı. Xbox One sisteminin bir güncellemesi yayınlanacak arkadaşlar ilerleyen dönemlerde. Tabii bizim eleştirdiğimiz o ve büyük merakla beklediğimiz o sistem güncellemesi değil, bu ufak buglar gideriliyor. Hard diske girip oyunları düzeltebiliyoruz ki bu büyük bir eksiklikti. Ayrıca pil göstergesini, yani şarjın ne durumda olduğunu görebileceğiz. Ayrıca Xbox Gold üyelerine de Xbox One'daki ücretsiz oyunların da yakın süre zarfında yayınlanacağı bildirilmiş. Birazcık benim kısa kısa haberlerim uzun Mesut.
Olsun,
bu arada.
Devam.
Devam ediyorum buradan tam gazla. Sony PlayStation 4 için yeni bir kablosuz kulaklık duyurdu arkadaşlar. Oldukça şık gözüküyor. 89 euro ki bu Türkçe'ye çevrildiğinde diyecektim. Türk lirasına çevrildiğinde 270 lira yapıyor. Vergisiyle falan 400 kağıdı bulur.
Bir de son 1.6 güncellemesiyle de eski kablosuz kulaklıklara destek geldi.
Evet.
Birçok insan kullanamıyordu. Yeni güncelleme birçok kablosuz kulaklığa yine destek getiriyor. Aynı zamanda DVD izlerken PlayStation 4'te görüntü kalitesini de iyileştiriyor. Sadece bunları okumak beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü 1.5'ten 1.6'ya geçmişlerdi güncellemede.
Evet, bahsi geçen bu yeni kulaklığımız arkadaşlar 10 Şubat tarihinde Avrupa marketlerinde yer edecek. 8 saate kadar giden bir şarj ömrü var diyebiliriz. Ve 7.1 sanal surround desteğine sahip. Sadece PlayStation konsolları, PS Vita, PlayStation 3 ve PlayStation 4'te değil, PC ile de uyumlu hale gelecek.
Mikrofon var mı üstüne Tahla? Benim
görmedim,
bakma şansım olmadı. Ben de görmedim. O yüzden.
Yani baktığım benim videoda, duyuru videosunda yoktu ama belki aparat olarak takılabiliyordur.
Çünkü mikrofon olmaması bence çok büyük bir handikap yani o multiplayer oyunlarda.
Yani şuradan net konuşmayayım. Belki de mikrofon çıkışı yoktur ama
çünkü ben de görmedim şimdi.
Olarak vardır.
Şey
şimdi sen birden soracaksın.
Arkadaşlar yazarlarsa seviniriz evet, alta bilenler.
Arkadaşlar ID Software'in en önemli isimlerinden birisi John Carmack. Doom serisiyle biliyoruz, efsanesiyle. Quake ve Rage oyunlarıyla da tanıyoruz. Kısa dönem önce ID Software'den ayrılmıştı. Herkesi şoke eden bir ayrılık oldu. Çünkü herkes Doom 4'ü beklerken böyle bir ayrılık gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde niçin böyle bir ayrılık yaşadığını anlattı. Biliyorsunuz ayrıca 2013 yılının Ağustos ayında John Carmack Oculus Rift'in teknoloji mühendisliğine mi diyelim
yani geçiş
de
yapmıştı. Oculus Rift şirketine geçiş
Oculus
yapmıştı.
Oculus Rift'le birlikte de çalışıyordu. Yani iki kanatta birden çalışıyordu. Oculus Rift teknolojilerini yeni yapacağı oyunlara taşımak istemiş. Yayıncı yani stüdyosunun yayıncısı olan ZeniMax Bethesda'ya bunu iletmiş ama kabul edilmemiş. Bu yüzden o zaman hadi bana eyvallah demiş, ayrılmış. Çok ilginç bir ayrılık haberi oldu aslında. Çok şaşırtıcı böyle bir olaydan ayrılması. Çünkü yıllardır orada emek harcamış.
Ama okul sistemine ne kadar inandığını gösteriyor.
Evet. Bunun dışında son haberimizde Minecraft oyun dünyasının en çok satan oyunu olmuş.
Çok enteresan.
Tabii buna şeyi dahil etmiyoruz. Normalde Nintendo Wii'de paket halinde sunulan Wii Sports diye bir oyun vardı. O 86 milyon satmıştı ama bundle'la birlikte satıldığı için, konsolla birlikte geldiği için yani onu saymak pek doğru olmaz. Ne kadar satmış peki Minecraft arkadaşlar? 42 milyon satmış Minecraft.
Yazılımcısını çok ihya etmişti.
Yani bir numarada Minecraft gözüküyor. Bütün listeyi verelim. İlk 5'i verelim daha doğrusu. Super Mario Bros. Tabi bu ilk çıkan oyunu. 40.2 milyon satış yapmış. 3. sırada Mario Kart Wii var. 35.5 milyon satmış. 4. sırada Tetris var. Bakıyorum o da 35 milyon satmış. 5. sırada da senin oyunun var.
Battlefield değil mi?
Hayır. Bir başkası. Grand Theft Auto 5. Yani. Ne kadar satmıştır sence? 32.5 milyon satmış Grand Theft Auto 5'te. Ayrıca Rockstar'ın bütün oyunları toplamda 250 milyon satmış. 150 milyonu Grand Theft Auto oyunları toplamda.
Grand Theft Auto için hep şeyi söylüyorum ben. Ne zaman PC'ye gelecek diyorlar tahta. Diyorum ki Grand Theft Auto için ilk önce bir ücretli, indirilebilir içeriği satmadan onu başka platforma çıkartmazlar.
Onun bir kaymağını yiyecekler.
İlk önce PlayStation 3'e ve Xbox 360'a bu 32 milyonu ilgilendiren bir içerik sunacaklar arkadaşlar. Oradan 10-20 milyon satarlar zaten. Onun satışını gerçekleştirdikten sonra PlayStation 4'e ve Xbox One'a çıkartacaklar. Orada da bir satacaklar bu kadar. Onlar da indirilebilir içerik satacaklar. En son PC kullanıcıları.
Ama PC'ye çıkacak arkadaşlar.
Çıkacak evet. Ama
ne kadar bütün GTA oyunları çıktı.
Ne zaman çıkacağı konusu ben size söyleyeyim en az bir senesi var.
Sabredin
en az.
Arkadaşlar.
Evet sabredin. Sabrederseniz oynarsınız. İkisi birinde sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Herkese iyi günler.
Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.